Ayrım 25, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 331. Menderes'in Baykuşlu Konuşması. Ben o konuşmayı hatırlıyorum. Dönemin İnönü Menderes düelloları arasında Baykuşlu Konuşma diye anılırdı. Daha sonraki bir konuşması da Profesyonel Canili Konuşma diye anılacaktı. Burada Baykuşlu Konuşmanın girişini tutanaklardan aktaralım. Menderes sözlerine şöyle başladı. Başbakan Adnan Menderes, İstanbul. Muhterem arkadaşlar, siyasi hayatımın belki en elemli bir vazifesini yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya bulunmaktayım. En elemli bir vazife olduğu kadar aynı zamanda hakikaten ibret vericidir. Ak saçlı bir general, milli şef unvanını senelerce üzerinde taşımış bir insan, devlet idaresi mesuliyetini bunca seneler tek başına omzunda taşımak mesuliyetinden kaçınmamış, ürkmemiş, hatta bunu yaparken kendi kanaatlerine göre vatandaş hak ve hürriyetlerini hacir altına almak cüret ve cesaretini göstermiş, bu mesuliyeti dahi üzerine almış bir insan, 1946 seçimlerini yapmış bir insan, tek parti idaresinin kahramanı ve şampiyonu olarak kendisini tanıtmış olan bir insan, bugün karşımıza çıkarak büyük mücadelelerle bugünkü demokratik inkılabı, bugünkü hak ve hürriyet rejimini, bugünkü hukuk devletini tahakkuk ettiren, yani gerçekleştiren bir partinin karşısında vatandaş hak ve hürriyetlerinin müdafii, yani savunucusu kesiliyor. Bu tek cümleli ama uzun girişten sonra Menderes, İnönü'nün bu durumunun elem verici olmasının yanında gülünç olduğunu da söyledi ve bu iki sıfatı şöyle bir senteze bağladı. İşte bir taraftan elemli, bir taraftan da gülünç olan böyle bir sahnenin karşısında bulunmaktayız. Daha sonra da bir hafta önceki Malatya suikastına değinerek bir benzetme yaptı. Malatya suikastı bundan sonraki bölümün konusu olacak. Şunları söyledi. Bu memlekette sevgili arkadaşlarım, irtica yolunda tahrikle kanlar dökülmeye başlamış ise, yarın böyle şerir metotlarla yapılan tahrikler neticesinde siyaset uğrunda da, siyaset sahasında da, siyasi maksatlarla da kan dökülmeye kadar gidilebilir. Bizce dini irticayı tahrik edip işi kana götürenler ne derece menfur, yani nefretle anılması gerekenler iseler, siyaseti alet ederek vatandaşların kanlarını dökmek için tahriklerden bir an geri kalmayanlar da aynı derecede menfur ve aynı derecede takibata müstahaktırlar. Haklarında soruşturma yapılmasını hak ediyorlar. Soldan bravo sesleri alkışlar. Böylece İnönü demokrasi döneminde ilk defa irtica hareketleriyle eşdeğer bir tavır içinde olmakla suçlanıyordu. Menderes'in konuşmasının Baykuşlu Konuşma diye anılmasına yol açan bölümü de şöyleydi. Başbakan Adnan Menderes devamlı. Bir baykuş olarak ötebilmek için harabe arayıp, karanlıkları arayıp bulmak lazımdır. Bugün memleketin manzarasında harabeyi andıran hal yoktur. Buna mukabil aydın bir manzara karşısındayız. Soldan bravo sesleri. Ne hazin, ne elemli bir müşahededir. Memleketin her gün muvaffakiyetten muvaffakiyete ulaştığı bir devirde, memleket menfaatlerini tek adam olarak temsil etmek mevkiini uzun seneler işgal etmiş olan bir zat, memleketin elde ettiği her muvaffakiyet karşısında yeni bir fitne hamlesiyle ortaya çıkmak ve bu muvaffakiyetleri inkar etmek gayreti içinde çırpınmaktadır. Bu hakikaten acı bir şeydir. Menderes, paşa yeter artık. Menderes, İnönü'nün zulümden bahsetmeye hakkı olmadığını, zulmün asıl onun döneminde onun tarafından uygulandığını söyledikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Başbakan Adnan Menderes devamlı. Paşa, yeter artık. Soldan şiddetli alkışlar. Millete bırakın iradeyi. Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin. Soldan şiddetli sürekli alkışlar. O günden bugüne kadar memleketin ne maddi ne de manevi itibarı bir milimetre, bir santim eksilmemiş, artmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar, memleket huzur içindedir. Memleket siyasi emniyet içindedir. Vatandaşların emniyetsizlik vardır diye bir davası mevcut değildir. Bütçe onların bıraktıklarının iki misline çıkmıştır. Dış ticaret üç misline çıkmıştır. İşte bütçe, işte işlerimiz. Buraya geliyor, istediği gibi konuşuyor, bu kürsüye çıkıp zulüm vardır diyor. Buraya çıkıp zulüm vardır demesi dahi bu memlekete zulüm olmadığının en bariz delilidir. Bu memlekette zulüm olsaydı buraya çıkıp söz söyleyemezdi. Başbakan Menderes bu sözlerinden sonra kürsüden İnönü'ye meydan okuyarak indi. Dedi ki, buraya gelsin konuşsun, ben kendisine söz veriyorum, arkasından esaslı cevaplar alacaktır. İnönü zaten Menderes'in konuşmasına cevap hakkını kullanmak üzere söz istemişti. Başkan da bu talebini kabul etmişti. Hemen kürsüye çıktı. Böylece iktidar ile muhalefet liderleri arasında söz düellosu uzadı. İnönü, sonra Menderes, sonra gene İnönü, sonra gene Menderes, sonra gene İnönü. Toplam olarak 2 saat kadar süren bu karşılıklı konuşmalar gene bu zulüm konusu üzerinde devam etti. İnönü Menderes'in irtica benzetmesi için irticanın sırtını sıvazlayanın hükümet olduğunu söylüyordu. Demokrasinin kuralları üzerinde duruyordu. İktidarın demokrasinin temel kurallarını çiğnediğini, muhalefeti çalışamaz hale getirmek istediğini, bunun bir zulüm olduğunu söylüyordu. Menderes ise buna asıl zulmü İnönü yapmıştır diye cevap veriyordu. İnönü buna karşı Menderes'in tek parti döneminde milletvekiliyken öyle bir iddiası olmadığını, tam tersine kendisini o zamanlar övmekte olduğunu söylüyordu. Bu karşılıklı söylemler birkaç tur devam etti. İnönü zulüm yapan dalkavuğa muhtaçtır. İnönü'nün ilk konuşmasından sonra yeniden söz aldığında Menderes'in tek parti dönemiyle ilgili iddiaları hakkındaki sözleri şöyleydi. Tutanaklardan. İsmet İnönü. O iddiaların hepsi baş iftira tertipçisi olarak kendilerinin aile toplantılarında büyük memleket propagandası olarak hazırladığı çirkin tertiplerden birer tanesidir. Gürültüler. Zulüm yapan adam dalkavuğa muhtaçtır ve dalkavuğa itibar eder. Başbakan benim deham, benim irşadımla memleketi ihya ediyor diye yazılarla Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bana hitap eder ve yazardı. Bunların hiçbirine asla itibar etmezdim. Sağdan bravo sesleri. Ben bu dalkavukluğa ve meddahlığa iltifat etmiş olsaydım, içinde bulunduğumuz demokrasi rejimini bu memlekete getirmiş olanlar arasında bulunmazdım. Bu memlekete bugünkü demokrasiyi getirmiş olanlar içinde daima bulundum ve başlıca çalışanlar arasında kaldım. Sağdan bravo sesleri, soldan Allah için sesleri. İnönü zulmün asıl demokrasiye geçildikten sonra Demokrat Parti iktidarında kendini gösterdiğini ve giderek tırmandığını öne sürdü. O tırmanmanın sonucunda muhalefetin varlığına kastedilmesinin de söz konusu olabileceğini söyledi. Sözü halk evleri kanunundan sonra CHP'nin malları ile ilgili bir özel kanun çıkarma görüşmelerine getirdi ve şöyle dedi. Demokratik bir rejimde muhalefet partisi hususi bir kanunun tehdidi altında yaşıyorsa zulüm var demektir. Söylesin başbakan. Soldan hangi kanun sesleri? Muhalefet partisi aleyhine hususi bir kanun çıkarmak, bununla muhalefeti bertaraf etmek, onun hakkında muamele takip etmek teşebbüsü var mıdır? Bu teşebbüs yürürlükte midir? Bu teşebbüs çıkacak mıdır? Soldan çıkacak, çıkacak sesleri. Söylesin. Kim kendini memleketin sahibi görüyor? Buna Menderes ikinci defa kürsüye çıkışında cevap verdi. CHP'nin mal varlığının aslında CHP'nin değil hazinenin olduğunu, CHP'nin o malları tek parti döneminin şartları içinde iktisap ettiğini, bu konunun hallinin meclisin kararına bağlı olduğunu söyledi ve kürsüden milletvekillerine şu soruyu sordu. Bir devir gelir millet hazinesinin sahibi olan insanlar sizlere gelip de hesap sorarlarsa ne dersiniz? Burada huzurunuza bir halk partisi var. Bu partinin milyonları ve milyonları ve milyonları var. Bu milyonların ciheti iktisabı, yani kazanılması şekli, ne kendi nizamnamelerine ne de o zamanın kanunlarına uygun değildir diye bir mesele getirilse ve bunun için sizin fetvanız, kararınız, hükümleriniz arzu edilirse, acaba siz millet hazinesinin vekilleri, sahipleri, biz hazinenin bu haklarını görmekten, ihkak etmekten imtina ederiz. Yani hakkın gereğini yerine getirmekten vazgeçebiliriz. Diyebilir misiniz? Demokrat Parti sıralarından bu soruya hayır sesleri yükseldi. Böylece CHP'nin mal varlığına hazinece el konulması yolundaki kanun girişimini meclisteki Demokrat Parti çoğunluğunun desteklediği görülmüş oldu. O girişim 1 yıl sonra yapılacak ve hazırlanan yasa önerisi meclisten geçerek yasalaşacaktı. Bakınız 18. bölüm. Menderes aynı konuşmasında İsmet İnönü'nün kendini hala memleketin sahibi gibi gördüğünü ve kendinden sonra gelenlere benim vatanımı ne yapıyorsunuz diye hesap sorduğunu öne sürerek şöyle dedi. Böyle bir malikiyet, yani malik olma hissiyle ruhunun derinliklerine nasıl bir irtibat tesis ettiğini müşahede etmek şayan-ı hayrettir. Bunu sözlerinden anlamak pekala mümkündür. Tek başına memlekete tesahhup ediyor, yani ülkeyi sahipleniyor ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istila veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara? Milletin itimadına, reyine dayanarak geldik. Tehditlerinizin hiçbir zaman tesiri ve hükmü yoktur. Menderes'in bu sözlerine İnönü şu cevabı verdi. Biz, milleti yalnız biz idare ederiz. Bizden başkası idare edemez kanaatini taşıyormuşuz. Bu sadece bir iftiradır. Eğer hakikaten buna ciddi olarak inanıyorsa, kendisi böyle bir yanlış telakkiden tedavi etsin. Gerek şahsı gerek partisi bu memleketi idare etmek için tek mercidir, tek ehliyet sahibidir kanaatinde olan insanlar, ellerinde bulunan kudret ile mücadele ederler. İçinde bulundukları devri tekemmül ettirip, yani gelişmesini tamamlayıp, bugünkü hale getirirler mi? Kendisi demokratik rejime girmeyi ve eski rejimden bu hale geçip milletin hayatında bir idare kurulmasını nasıl telakki ederse etsin, tarihi hadise budur ki CHP Cumhuriyet devrinde yaptığı islahatın bir sonuncusu olarak bu memleketin idaresini demokratik tekamüle mazhar etmiştir. Yani demokratik gelişmeye kavuşturmuştur. Şu halde memleketin idaresinin yalnız kendi ehliyetine muhtaç olduğu telakkisini, yani anlayışını yaşamamıştır. Böyle bir telakkiden tamamıyla muarradır, yani arınmıştır. İnönü bunları söylerken Menderes'e karşı kendini savunuyordu. Ama bunun hemen arkasından o da Menderes için şu düşüncesini söyledi. Başbakan tek parti devrinin en iyi yetişmiş olanlarından birisidir. Sağdan gülüşmeler. Halk Partisi'nin sıhhatli olarak getirdiği demokratik rejime bir türlü alışamamıştır. Başbakanın zihninden geçen tekrar eski tek parti devrine dönmektir. Sağdan bravo sesleri. Çünkü o devirde kendisinin vaktiyle yaptığı gibi kendisine de bir takım insanlar dehasından, dirayetinden, büyük hasletlerinden bahsederek yazarlar. O onları nasıl kullanır, bugün nasıl kullandığını görerek anlıyoruz. Sağdan bravo sesleri. Söz düelli olsun özellikle bu son konu üzerindeki bölümü iki tarafın birbiri hakkındaki bilinen düşüncelerinin özeti gibiydi. İkisi de birbirine güvenmiyordu. Menderes İnönü'nün memleketi kendi malı gibi gördüğünü düşünüyordu. Onun Demokrat Parti iktidarını düşürmek için her şeyi yapabileceğinden şüphe ediyordu. İnönü de Menderes'in demokrasinin koşullarını teker teker ortadan kaldırıp tek parti dönemine dönebileceğine inanıyordu. O günkü söz düellosu hayli uzun sürdü ama iki liderin birbirine güvensizliğini ortadan kaldıracak bir sonuç vermedi. Tam tersine iki taraf da birbiri hakkında unutulması kolay olmayan ağır sözler söyledi. Kaygı ve umut. Manisa ve Balıkesir olayları İnönü'nün muhalefet lideri olarak yaptığı gezilere DP örgütlerince fiilen müdahale edilmesinin ilk örneğiydi. Olayların daha kaygı verici hale gelmesi de o müdahalelerin devlet sorumlularınca halkın galeyanı diye nitelenip doğal karşılanmasıydı. Bu tavır muhalefete saldırı hazırlıklarını ve saldırıları önlemeye teşebbüs dahi etmeyen valiliklerde de görülmüştü. Daha da düşündürücü olarak hükümetin Yunus Muammer Alakant gibi bakanlarında da görülmüştü. Alakant olayları hem halk önündeki konuşmalarda hem meclis kürsüsünde açıkça övmüştü. Faillerini daha sonrası içinde teşvik eder gibi konuşmuştu. Bu ilk örneğin arkası daha sonraki yıllarda gelecekti. Tarihimize Uşak olayları, Topkapı olayları gibi adlarla başka halkın galeyanı örnekleri de geçecekti. 1952 ekibindeki o ilk örnek sırasında ise o gidişin durdurulabileceği umudu henüz ortadan kalkmamıştı. İnönü ile Menderes arasındaki söz düellosu çok sertti ama o sertliğin yerini zaman içinde daha sakin, daha akılcı tutumlar alabilirdi. Basında olduğu gibi muhalefette de o umudu muhafaza edenler vardı. İsmet Paşa'nın satrancı. Biz gazeteciler meclis görüşmelerini genel kurul salonunun balkonunda basına ayrılan ön sıradaki yerlerimizden izlerdik. Menderes'in sıfatları, teşbihleri bol, uzun ama başı sonunu tutan, cümlelerini de İnönü'nün daha kısa cümleli ve sade ama somut sözlerini de sadece kuru kuru not etmekle kalmazdık. Onları bir münazara izlemenin dikkati ve heyecanı içinde dinlerdik. Sonuçta kendi aramızda onun şu sözü iyiydi, öteki de ona güzel cevap verdi ama keşke şunu da söyleseydi gibi ayaküstü yorumlar yapardık. Daha önce belirtmiştim, o zamanlar gazetelerin erken basılması gibi bir mesele yoktu. Bir olayı izledikten sonra haberimizi yazıp gazeteye vermemiz için bize biraz zaman kalırdı. O zaman içinde de biraz meclis kulisi çalışması yapardık. Meclis kulisi çalışması denilince meclise milletvekilleriyle görüşüp biraz kulis bilgisi almak akla gelir. Ama gazetecilerin o zaman meclisin her yerine girme imkanı yoktu. Hatta meclis başkanlığınca zaman zaman kararlar alınırdı. Genel kurul salonunun balkonundaki yerimizin ve oraya giden koridorun dibindeki küçücük bir odanın dışında hiçbir yere giremezdik. Ama meclise bir yer vardı ki çoğu defa o kararların kapsamı dışında kalırdı. Orası binanın zemin katında CHP grubuna ayrılan birkaç odaydı. Grup yöneticileri meclis yönetimiyle görüşüp kendi yerlerinin gazetecilere açık olmasını sağlarlardı. Biz de meclisteki önemli görüşmeler bitince oraya bir gidip bakardık. Muhalefetten alınabilecek kulis bilgilerini oradan alırdık. İktidar milletvekillerinden bilgi alma denemeleri ya telefonla yapılırdı ya da meclis görüşmeleri sonrasında Ankara Palas'a geçip siyasi faaliyetlerini orada sürdüren milletvekillerinin peşine düşülürdü. Mecliste CHP grubuna ayrılan odalardan biri büyükçe bir salondu. Partinin o zamanki milletvekili sayısı 60 kadar olduğu için grup toplantıları da orada yapılabilirdi. Ama toplantı saatleri dışında kanepe ve koltuklarda oturulup sohbet de edilebilirdi. Salonun dibinde pencereye yakın aydınlık yerde bir de satranç masası vardı. Etrafında ikisi oyuncular, gerisi seyirciler için birkaç koltuk ve sandalye bulunurdu. İsmet İnönü meclisteki o heyecanlı tartışmalardan sonra oraya giderdi. CHP grubunun satranççılarından birini karşısına alırdı. Bazen hayli uzun süren bir satranç partisine otururdu. Biz gazeteciler o sırada oradaysak oyunun bir kısmını biz de izlerdik. İsmet Paşa eğer ilk oyun kısa sürerse ve tabii kendisi yenmiş olursa rakibini değiştirir, karşısına başkasını alırdı. Eğer, her zaman olmazdı ama yenilmişse hemen rövanşa geçer, kendisini yeneni en az iki defa arka arkaya yenmeden masadan kalkmazdı. Hatta ben öylesine rastlamadım ama nadir de olsa kendisini yeneni ikinci defa arka arkaya yenemediği olurmuş. O zaman oyunu bırakmazmış. Vakit yemek saatine yaklaşmışsa onu evine yemeğe davet edermiş. Pembe köşke birlikte giderlermiş. Yemekten sonra birkaç defa daha oynarmış. Evine gitmesine ancak onu iki defalık yenilgiye uğrattıktan sonra izin verirmiş. Satranca biz gazeteciler arasında da meraklı olanlar vardı. Biri bendim. Diğerleri arasında Mehmet Kemal ile Niyazi Kota'yı hatırlıyorum. Bizim meclisteki CHP grubunda İsmet Paşa'nın satranç oyununu izlediğimiz sıralarda Paşa eğer rakibini istediği şekilde yenmişse keyiflenir, biraz da bize iltifat etmek için aramızdan birini yenilenin yerine oturturdu. ''Haydi bakalım o bir şey yapamadı, belki sen yaparsın.'' diye taşları dizmeye başlardı. Bundan tabii çok memnun olurduk. Genellikle işimiz bir oyunda biterdi. Ben bir defa patak almayı başarmıştım. Hemen arkasından da yenilgi akıbetine uğramıştım. Ama paşanın karşısında patak almak da daha sonra arka arkaya yenilseniz bile övünülecek durumdu. Bunu tabii diğer satranççı arkadaşlarımıza sık sık hatırlatmayı ihmal etmedim. İsmet Paşa'nın satrancı hakkındaki izlenimlerimin özeti şu. Siyasette real politik denilen metodun uygulaması gibiydi. Oyunun başından itibaren karşı taraf üzerinde bir piyonluk üstünlüğe ulaşmaya çalışıyordu. Bunu sağlarsa amacı artık o üstünlüğü değiş tokuşlarla sonuna kadar muhafaza edip kazanmaktı. Gösterişli ama riskli kombinezanlara yöneldiğini hiç görmedim. Oyun yavaş gitse de sabrını sürdürür, şahmat aşamasına geleceği zamanı beklerdi. İsmet Paşa o günkü Balıkesir düellosundan sonra grup odasındaydı. Genel kuruldaki o şiddetli tartışmanın iki tarafından biri sanki o değildi. Genel kurul salonunda konuşurken ki kızgın halinden eser kalmamıştı. Sanki aklından bir süre için çıkarıp bir başka yere koymuştu. Menderes'in kendisi için söylediklerini ve kendisinin de o sözlere verdiği cevapları. Önündeki satrancın taşlarını nasıl kullanacağını, hangi hamleyi ne zaman yapacağını hesaplıyordu. Bu zaten İsmet Paşa'nın politikadaki özelliklerinden biri diye bilinirdi. Bir olaya sinirlense de sinirlerine hemen hakim olup dikkatini başka bir konu üzerinde toplayabilirdi. Bunu o gün de yapabilmişti. Oynadığı satrancın sonucunu bilmiyorum. O gün o oyunu izleyemedim. Kısa sürmüş ve kendi galibiyetiyle sonuçlanmış olmalı ki hatırımda kalmamıştı. Ama şu belliydi, Paşa o günkü kaygı verici meclis görüşmelerinin gergin havasından hemen çıkmıştı. Sonraki günlerdeki siyasi tavırlarında da o tartışmayı hatırlatan bir tavır içine girmedi. Hamle sırasını artık Menderes'e bırakmış gibiydi. Satrançtaki gibi kendi hamlesini onun hamlesine bakarak belirleyecekti. Yılbaşı Baharı. Menderes ile İnönü arasında Balıkesir olaylarının meclisteki görüşülmesi sırasında izlediğimiz o sert düelladan kısa bir süre sonra herkesi şaşırtan bir gelişme oldu. O tabloyla taban tabana zıt bir durum ortaya çıktı. İki parti arasında bahar havası denilen iyi havalardan biri başladı. Şimdi iki liderin o şiddet dolu Balıkesir tartışmasından hemen bir ay sonra karşılıklı olarak söyledikleri sözlerden örnekler verelim. Adnan Menderes CHP'lilere seslenerek, "Vatan gayeleri güttüğümüzü, birbirimize kopmaz bağlarla bağlı olduğumuzu düşünerek, demokrasimizde yeni bir safhayı yani aşamayı süratle tahakkuk ettirmeye yani gerçekleştirmeye çalışalım. Niyaz ediyorum, temenni ediyorum ki bunun artık zamanı gelmiştir." İsmet İnönü, "İktidarın beyanlarını umut verici vaatler telakki ederiz. Bu yolda bize düşen vazifeleri ifa etmek borcumuzdur." Adnan Menderes, "Partiler arası münasebetler anlayış içerisinde devam edecektir. Bunun böyle devam etmesi er geç mukadder olacaktır." Bunlar Başbakan Adnan Menderes'in dikkatli bir şekilde düzenlediği bir basın toplantısından sonra söylenmeye başlamıştı. Menderes o toplantıya gazete sahip ve baş yazarlarını çağırmıştı. Davetler listesine sadece iktidarı destekleyen veya tarafsız olma iddiası taşıyan gazetelerin değil, muhalif tanınan gazetelerin de sahip ve baş yazarları vardı. Dünyadan CHP'li Falih Rıfkı Atay, Hürses'ten CHP'li eski Tarım Bakanı Cavit Oral, sonradan DP'ye geçecekti. Eski CHP milletvekilleri Ete Mizzet Benice, Son Telgraf, Asım Uz, Vakit onlardandı. Ankara'ya davet edilip Celal Bayar tarafından da kabul edilen sahip ve baş yazarlar heyetine Başbakan uzun süren toplantısında hem hükümetin icraatını anlattı hem de muhalefetin anayasanın demokratikleşmesi gibi bazı isteklerini de göz önünde tutmak istediği izlenimini verdi. Muhalefetle ilgili olumsuz bir söz söylememeye dikkat etti. Gazete sahip ve baş yazarları hükümeti destekleyenleri ve eleştirenleriyle birlikte bu durumdan memnundular. Bunu bir iç barış işareti olarak yorumlayacaklardı. Başbakanın sözlerini yayımladıktan ve yorumladıktan sonra muhalefetin de görüşlerini sordular. Böylece yukarıda örneklerini verdiğimiz sözler başlıklara geçmeye başladı. Arada sürprizler oldu. Başbakan Menderes Partisi'nin il kongresi için İzmir'e gitmişti. Orada CHP'nin de bir kongresi vardı. Konak İlçe Kongresi. CHP'nin il başkanı tabii genel başkanı İnönü ile de görüşerek Menderes'i CHP kongresine davet etti. Menderes bunu kabul etti. Kendi kongresinden önce oraya gitti, bir konuşma yaptı. CHP'liler için güzel sözler söyledi. Sonra DP kongresine gitti. O sözleri orada da tekrarladı. CHP kongresindeyken CHP'nin malları konusu da açılmıştı. Menderes'in o konuda söylediği sözler daha da ilginçti. Şöyle diyordu. CHP'nin haksız iktisabı zaten yoktur. Eğer haksızlık varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi onu CHP'lileri de memnun edecek şekilde çözecektir. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de bu gelişmeyi izleyerek 1952'yi 1953'e bağlayan 31 Aralık günü yayımlanan yılbaşı mesajında şöyle dedi. İktidar ve muhalefet arasında normal ve medeni münasebetler hüküm sürmesini kolaylaştıracak her istidadı memnuniyetle karşılarız. Gelen yılın Türkiye'nin demokratik hayatında yeni ve sağlam bir gelişme devri olmasını temenni ederiz. Böylece iki parti arasındaki ilişkilerin gelişmesi temennisi yeni yılla birlikte yeni bir devrin başlaması dileği haline geldi. Bunun ikinci aşaması Şubat ayındaki bütçe görüşmeleri sırasında görüldü. Meclisin Şubat'ın 16'sındaki birleşiminde İsmet İnönü partisinin genel politikası ile ilgili görüntülerini açıklarken şöyle dedi. İç politikada partiler arasında bir emniyet buhranının yarattığı çekişme devrinin kapanmasını CHP grubu memnunlukla karşılar. İktidarla muhalefet arasında normal ve medeni münasebetler bulunacağının ve muhalefete kanunun verdiği yaşama ve çalışma haklarının muhterem tutulacağını Sayın Başbakan tarafından birbirini teyit eden yani doğrulayan, güçlendiren beyanlarla açıktan ifade edilmesi demokrasi hayatımızda yeni bir gelişmenin başlangıcına işaret etmektedir. Bu gelişme memleket için hayırlı ve faydalı olacaktır. Türkiye'de demokrasi hayatında muhtelif parti mensuplarının birbiriyle dost kalarak, herhalde birbirine düşman olmaksızın çalışıp yaşayabilecekleri ümidi kuvvetlenmiştir. Bu girişin arkasından diğer konulardaki görüşlerini gene iyimser bir üslup içinde ifade etti. Menderes de bu konuşmaya gene bütçe görüşmeleri sırasında meclis kürsüsünden cevap verdi. Dedi ki, ana muhalefet partisi başkanı Sayın İsmet İnönü'nün partisi adına evvelki gün yaptığı konuşmayı muhabbet ve dikkatle dinledim. Demokratik hayatımızın seyrinde yeni bir devrin açıldığını açık bir şekilde gösteren bu beyanata ayrı olarak cevap vermeyi, bu beyanatın yazılışında hakim olduğu görülen dikkat ve nezaketin icap ettirdiği bir mukabele telakki ediyorum. Memleketin ana davalarında ve rejim meselelerinde sözleri ve hareketleriyle tam mutabakat halinde bulunduğumuzu ifade etmekten milli gurur duymakta ve partiler arasında şu veya bu sebepten veyahut dedikleri gibi emniyet buhranından doğan çekişme ve didişme devrine bir daha avdet edilmemek üzere son verilmiş olmasına kendileri gibi bizler de sevinmekteyiz. Türk milletinin olgunluğu yeni girdiğimiz demokratik hayatta da en güzel örneklerini verebilecek bir kemaldedir. Yani olgunluktadır. Bu baharın nedeni ne? Meclis kürsüsünden karşılıklı olarak ifade edilen bu sözler tabii kamuoyunda çok olumlu karşılandı. Mecliste de kavgadan hoşlanan ve adlarına o zamanki deyimle müfrit denilen sertlik yanları hariç iki büyük partinin milletvekillerinin çoğu bundan memnundu. Peki Manisa ve Balıkesir olayları üzerine baykuşlu, zulümlü düellolardan sonra bu 180 derecelik üslup değişikliği nasıl mümkün olmuştu? Başbakan Menderes'in düzenlediği basın toplantısındaki dikkatli sözleri, CHP'nin bunu hemen gündemine alıp başbakanı İzmir'deki kongresine davet etmesi, İnönü'nün yılbaşı konuşması ve mecliste bütçe görüşmelerinde yapılan o nazik ifadelerle dolu konuşmalar. İki partinin böyle bir sürece girmeleri hangi düşüncelerle gerçekleşmişti? Bu sorunun cevabı bundan sonraki bölümde anlatacağımız Malatya suikastı ile yakından ilgilidir. O suikast iktidar partisinin kendi içindeki irtica tehlikesi vardır yoktur tartışmasında yoktur diyenlerin tezini büyük ölçüde zayıflatmıştı. Demokrat Parti malum daha kuruluşundan itibaren o tartışmanın ikilemi içindeydi. İrticaya karşı tedbir alma konusunda gelgitler yaşamaktaydı. DP'nin liderleri arasında irtica konusunda tedbirli olunmasını isteyenlerin başında daha önceleri de hep belirttik Cumhurbaşkanı Celal Bayar geliyordu. Adnan Menderes'in ise o konuda bazen öyle bazen öyle hareket ettiği görülüyordu. Son olarak mecliste komünistlere karşı çıkarılan kanunun görüşülmesi sırasında geçen bölümde anlattığımız durum ortaya çıkmıştı. Hükümet tasarısı başlangıçtaki şekliyle komünizm tehlikesine karşı tedbirlere paralel olarak irtica tehlikesine karşı da tedbirler içeriyordu. Komisyonlardan da o şekliyle geçip meclis genel kuruluna gelmişti. Fakat Menderes genel kuruldaki görüşmeler sırasında beklenmedik bir tavır almıştı. Altında imzası bulunan hükümet tasarısındaki gerekçenin tam tersine bir görüşü savunmuştu. Osman Bölükbaşı'nın iğneli bir konuşması üzerine birdenbire kürsüye çıkmıştı. Derhal kabul ve itiraf edeyim, hükümet azim yani çok büyük bir hata etmiştir demişti. Tehlikenin artık sağda değil sadece solda olduğunu söylemiş ve irticaya karşı alınmak istenen tedbirlerin tasarıdan çıkarılmasını sağlamıştı. Bakınız 14. bölüm. Malatya suikastından sonra ise durum birdenbire değişmişti. Menderes de o tavrını birdenbire değiştirmişti. İrtica tehlikesinin var olduğunu en fazla vurgulayan politikacı artık oydu. Bunu kabul ettikten sonra muhalefete karşı politikasını da değiştirme ihtiyacını duymuştu. Artık irticaya karşı en duyarlı politikacı olan İnönü ile arasını düzeltip ana muhalefeti yanına alarak irticaya karşı bir milli tesanüt cephesi oluşturmayı düşünmeye başlamıştı. Gerçi o noktaya varması biraz gecikmişti. Malatya suikastı 22 Kasım gecesi olmuştu. Balıkesir olaylarının meclisteki görüşmeleri 28 Kasım'daydı. Yani 6 gün sonra. Menderes biraz önce anlattık o görüşmelerde İnönü'ye irticaya karşı tesanüt yani dayanışma çağrısı yapmak şöyle dursun, İnönü'yü de irtica tehlikesine benzer bir tehlikenin yaratıcısı olmakla suçlamaktaydı. İki tehlikenin aynı derecede menfur yani nefret uyandırıcı ve aynı derecede takibata müstehak yani soruşturmayı hak etmiş olduğunu söylemişti. Yani neredeyse İnönü'nün Malatya'daki irticai suikast sanıklarıyla aynı kefeye konulup yargılanmasını isteyecekti. O zaman düşünememiş miydi Menderes, kısa bir süre sonra aynı İnönü'ye irtica tehlikesine karşı dayanışma önerisini yapması gerekeceğini? Belli ki düşünememişti. Çünkü tutanaklardan, yaptığımız alıntılardan da bellidir. Mecliste Balıkesir olaylarıyla ilgili tartışmaları yönlendiren asıl etken düşünceden çok öfkeydi. Benzeri birçok tartışmada görüldüğü gibi ve görüleceği gibi. Ama işte Türkiye'de 1952 yılının son ayında başlayıp 1953 yılının başlarında daha da belirginleşen o bahar havası gecikerek de olsa başlamıştı. İrtica tehlikesi nedeniyle de olsa iki partiyi öfkelerinden arındırmış veya öfkelerini bir süre için rafa kaldırtmış ve birbirine iltifat eder hale getirmişti. Millet Partisi hariç. Başbakan Menderes İnönü'nün daha önceki bütçe konuşmasına cevap verirken şunları da söylüyordu. Orduyu politikaya karıştırmak ne derecelere kadar tehlikeli ise her türlü münakaşaların üstünde tutulması lazım gelen kutsi din mefhumunu ve dini müessesenin gündelik adi politikaların alet ve vasıtası haline getirilmesi de hem vicdanları ıstırap içinde bırakacak hem memlekette yer yer tehlikeler yaratacak bir hareket olur. Menderes partilerin o konudaki fikirlerini açık olarak belirtmesi gerektiğini belirtiyordu. Sayın İnönü'den partisi adına gelecek cevabın müspet olacağından emin olduğunu belirtiyordu. Ancak o konuda öteki partilerden gelecek cevaptan emin değildi. Bunu şöyle ifade ediyordu. Diğer partilerden de cevap alıncaya kadar bu sualimi sormakla devam etmek benim için bir zaruret olacaktır. Menderes'in bu ifadelerinin arkasının nasıl geleceği daha sonra görülecekti. Şu anlaşılacaktı, hükümet o sırada Malatya suikastinin ortaya çıkardığı duruma karşı önlemler alırken Millet Partisi'ni de izletmeye başlamıştı. O partinin içinde dini siyasete alet etme fiilini işleyenlerin bulunduğu kanısındaydı. Yani 1952 yılından 1953'e geçilirken başlayan yılbaşı baharı havası, iktidardaki Demokrat Parti ile ana muhalefetteki CHP'yi içine almıştı. Ama o iki parti dışındaki partiler ve örgütler, başta Millet Partisi olmak üzere bu havanın içine girmemişlerdi veya alınmamışlardı. Malatya suikastıyla birlikte o konudaki gelişmeleri bir sonraki bölümde anlatacağım.
25. ayrımın sonu. Sayfa 344.